Açalım. Sami burada bırakmış. Ben buradan şey yapayım. Yuhanna 20. ...19, 20, 21, 22, 23. Ayağa kalkalım. Oturacağız. Haftanın o ilk günü, akşam olunca, öğrencilerin Yahudi yetkililerinden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini böğrüne gösterdi, böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Hem yanlış anlaşılan bazı ayetler var hem de bizim için çok güzel bir mesaj var. Oturalım. Sevgili kardeşler, ben sizi bugün 2000 yıl önce Yerişalim kentinde bulunan küçük bir eve götürmek istiyorum. İlk diriliş günü olan pazar sabahı adım adım ilerlemekte ve güneş etkisini yavaş yavaş bitirmiş durumda. Yani gün batımı diyoruz. Günün yavaş yavaş tamamlanmakta olduğu bir dönem. Ve Rabbimizin izleyicilerinden olan bazı kişiler ne yapıyorlar? Bir araya geliyorlar ve bir taraftan olup bitenleri anlamaya çalışırlarken aralarında konuşarak, diğer taraftan da artık bundan sonra nasıl devam edecekleri konusunda aralarında harıl harıl konuşuyorlardı. Yuhanna 20. bölüm 19. ayetten 23. ayete kadar olan o kısa parça sevgili hatun. Şimdi doğal olaraktan Yahudi önderlerden korkmuş oldukları için öğrenciler ve onu izleyenler doğal olaraktan kendilerini emniyet altında almak zorunda hissettiler. Bunu nasıl görüyoruz? Bütün kapılarını kilitlediklerini görüyoruz, değil mi? Kilitli kapılar arkasında ve bir araya gelerekten bir şekilde bundan sonra hayatımızı nasıl devam ettireceğiz konusunda konuşmaya, tartışmaya başlıyorlar. Ve bunlar bir taraftan olmuş olan olaylar üzerinde konuşup tartışırken öbür taraftan da İsa'nın diriliş haberi başkâhin ve diğer dini önderlere de ulaşmıştı. Ama onlara ulaştığı zaman bu haber, bizim öğrenciler gibi oturup aralarında olumlu bir tartışma yapmadılar. Onlar aslı olmayan bir masal uydurarak, neydi bu masal? Bir yalan uydurarak dediler ki, Matta 28. bölüm 13. ayette, Matta 28 ayet 13'te dediler ki, öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Ve bu haberi askerler aracılığıyla yayma planını gerçekleştirdiler. Ve bu haber yayılsın diye askerlere yüklü para verdiler sevgili kardeşler. Yani rüşvet diyoruz. El altından, kimseye çaktırmadan yüksek miktarda para verdiler. Demek ki bu bize neyi gösteriyor? Rabbimizin ne ölümü ne de dirilişi insanların içine bir türlü sinmedi. Yani bir türlü kabul etmekte zorlandılar Rabbimizin hem ölümünü hem de dirilişini. Şimdi Mecnun'la Meryem ve diğer kadınların vermiş oldukları bu diriliş haberi ister istemez hem öğrencilerde hem onu izleyen kişilerin yüreğinde büyük bir heyecan yaratmıştı doğal olarak da. Ve eminim ki her birinin kafasında değişik değişik düşünceler de mutlaka oluşmuş olmalıydı. Bir süre sonra ne yapıyor? O telaş içerisinde, heyecan içerisinde aralarında konuşurken kapı tak tak tak tak çalınıyor. Ve eminim ki yürekleri normal atışın çok daha üstüne çıkmıştı. Büyük bir heyecan duydular. Ve eminim ki korkudan titremeye başladı bu kişiler. Neden? Korktu bu insanlar. Kapıdaki kişinin herhalde tanıdık bir kişi olmadığını düşündüler. Belki şunu düşündüler. Dini önderler ya da askerler geldiler. Bizi apar topar alıp tutuklayıp götürecekler korkusu vardı belki yüreklerinde. Büyük bir heyecan. Tabii titreyerek de olsa gittiler. Kapıyı açtılar ama kapıda ferisiler yoktu. Askerler yoktu. Kim vardı? İşte o Matta 24. bölümde o iki kişiyi orada okuyoruz. Birinin adı belli, bir diğerinin adı belli ama bir diğerinin adı belli değil. Klopas. Klopas ile bir öğrenci adı belli değil. O ne yapıyor? Büyük bir heyecanla öğrencilerin yanına giriyor ve orada büyük bir heyecanla gördüklerini, tanık oldukları şeylere, olaylara ne yapıyorlar? Anlatımda bulunuyorlar. Şimdi neyi anlatıyorlar onlar? Emmaus yolunda olup bitenleri anlatıyorlar. Şimdi kısa bir şekilde tekrar burada söylediğim gibi size hatırlatmam gerekiyorsa şunu söyleyebilirim. Bu iki öğrenci Emmaus yolunda ilerlerken Klopas ve diğer öğrenci bir yabancı yanlarına yaklaşıyor. Ve onlarla beraber yürümeye başlıyor bu yabancı. Ama öğrenciler bu yabancının İsa olduğunun ayırdığında değiller. Yani İsa olduğunun farkında değiller. Ama Rabbimiz sonrasında ne yapıyor? Onlarla birlikte oturup akşam yemeği yiyorlar. Yani en azından bir hayalet olmadığını, yabancı olmadığını, bir şekilde onların hocaları olduğunu, onların öğretmeni olduğunu bir şekilde onlara kanıtlamaya çalışıyordu. Ekmek aldı, şükrettikten sonra böldü ve onlarla paylaştı. Ve ne oldu bu paylaşım sonrası? O ekmek alıp bölüşüp paylaştıktan sonra gözler açıldı. Gözler açıldı ve karşısındaki kişinin İsa olduğunu net bir şekilde anladılar. 33'ten 35'e kadar bu anlatılıyor. Luka 24'ten itibaren. Luka 24. Şimdi Rabbimiz ne yapıyor? Kilitli kapılar arkasından, kilitli kapıların içinden giriyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki Rabbimizin ölmeden önceki bedeni ile dirilmiş olan bedeninin farkını gösteriyor. Değil mi? Şimdi sen kapalı olan kapalı kapıdan girmeye çalışsan küt diye kafayı çarparsın değil mi? Normalde. Şimdi bu girdiğine göre kapalı kilitli kapılardan demek ki diriliş bedeni ile onların arasındaydı. O zaman şunu sevinelim. Bugün bu bedenlerle başaramadığımızı Rabbin yanına gittiğimizde başaracağız. Şimdi kutsal kitapta çok güzel anlatılıyor ya diyor ölümü tatmayanlar da olacak Korintoslularda. Yani biz öleceğiz belki. Belki bizim çocuklarımız olacak. Belki onların çocuklarının çocukları Rabbin gelişini görecekler. Eğer imanlılarsa ne olacak? Göz açıp kapayana kadar bir değişim olacak. Çünkü havada karşılamamız mümkün mü bu bedende? Uçmamız mümkün mü bu bedende? Mümkün değil. Demek ki beden bir anda değişiyor. Değiştirilmiş olaraktan o Rabbimizi büyük bir görkemle onu havada karşılayacaklar. Demek ki birinci şunu görelim. Rabbimiz kapalı, kilitli kapılar arkasından girdiğine göre farklı bir bedene sahip olduğunu, dirildikten sonraki bedenin farklı bir beden olduğunu bize açıklıyor, gösteriyor. Rab giriyor, onların ortalarına dikiliyor ve diyor ki size esenlik olsun. 19. ayette okuduk. Şimdi bu esenlik sözü o dönemde halk arasında, insanlar arasında nasıl ki biz selamun aleyküm diyoruz, aleyküm selam, sıkça kullanılan bir ifadeydi sevgili kardeşler. Hatta İsa bile zaman zaman bu esenlik sözünden söz etti. Özellikle onları göreve göndermeden önce, öğrencileri görevlendirmeden önce onların neler yapmaları konusunda, yani görev vermeden önce öğrencilerin neler yapması konusunda, nasıl insanlara nasıl davranmaları konusunda onları aydınlatmıştı. Onları aydınlatırken orada esenlik sözünü çok net bir şekilde kullanıyor. Başka durumlara baktığımız zaman da çok net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin kanaması olan kadına şifa verdiğinde ya da günahlı olan kadın iman ettikten sonra İsa'nın sözleri neydi? Kanaması olan kadına dedi ki esenlikle git. Markos 5, 34. Markos 5, ayet 34'te. Esenlikle git, acıların son bulsun dedi. Bakıyoruz Luka 7. bölümü 50. ayete. Orada da günahlı olan kadına, iman eden kadına dedi ki imanın seni kurtardı, esenlikle git. Görüyoruz ki esenlik sözünü Rabbimiz de kullandı ve halk arasında da sıkça kullanılan bir ifadeydi. Ama burada altını çiziyorum. İsa'nın kapalı kapılar arkasından gelip onların ortalarında durup size esenlik olsun sözü farklı bir sözdü. Yani diğer selamlama sözünden farklı bir sözdü. Selamlamadan çok öğrencilere yönelik bir mesaj vardı burada. Yani İsa size esenlik olsun derken öğrencilere bir mesaj veriyordu sevgili kardeşler. Rabbimiz ne yapıyor? Korku içerisinde ne yapacakları konusunda kaygılı olan öğrencilerin korkularını öncelikle sakinleştiriyor. Yani önce onlara birazcık kendinize gelin, birazcık sakinleşin, birazcık yani heyecanınızı birazcık yatıştırın. Onları biraz bir şekilde sakinleştirmeye çalışıyor. Ama buna bakınca, Rabbimizin bu davranışına bakınca aslında biz de tam tersini yapıyoruz. Hem ben çocuklarımda da gördüm, hem de yaşadığımız yaşamda karşılaştığımız insanlarla arkadaş ilişkilerini de sürekli buna tanık oldum sevgili kardeşler. Biz karşımızdaki heyecan içerisinde olan kişiyi sakinleştireceğimize o davranışından dolayı azarlıyoruz değil mi? Paylıyoruz. Sakin ol biraz be! Değil mi? Ne yapıyoruz? Azarlıyoruz ve farklı bir ifadeyle onu bir şekilde hırpalıyoruz karşımızdaki insana. Ama Rab ne yapıyor? Önce, bu bizim için bir örnektir. Önce öğrencileri sakinleştiriyor. Onların o korkuları, birbirine karışmış düşünceler, darmadağın olmuş bir yapı, önce sakinliğe, önce huzura kavuşması gerekiyordu. Ben eminim ki sevgili kardeşler, öğrencilerin duymak istedikleri sözdü bu söz. Yani bugün size sormak isterim. Hepimizin aradığı değil mi esenlik? Orada korku içerisinde boğuşan, sıkıntılar içerisinde boğuşan, karmaşık düşünceler içerisinde olan öğrencilerin önce neye kavuşması gerekiyordu? Önce bir esenliğe kavuşması gerekiyordu. Rab da ne yapıyor? Bu ihtiyacı görüyor ve harika bir şekilde onları sakinleştiriyor. Kutsal Söz'de şöyle bir ayet var. 2. Timoteos 1. bölüm 7. ayet. 2. Timoteos 1:7'de çünkü diyor Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim. Yani kendini denetleme, kontrol etme ruhu vermiştir. Demek ki korkuya baktığımız zaman korkuda ne var? Korkuda acı var sevgili kardeşler. Korkuda ne var? Korkuda işkence var. Korkuda eziyet var. Korkuda baskı var, zulüm var sevgili kardeşler. Onun için öğrenciler gerçekten bu karmaşık düşünceler içerisinde bir şekilde acı çekiyorlardı. Güçlük çekiyorlardı. Hiç böyle dehşete düştüğünüz, korkulara düştüğünüz dönemler içerisinde ne yapacağınızı bilemez duygusunu hiç yaşadınız mı? Hatun diyor ki beni söylüyorsun şimdi. Recep abi. Ama hatun da yavaş yavaş ne yapacağını çok iyi biliyor. Yavaş yavaş. Zor da olsa onu güzel bir şekilde yapıyor. Hiç hissettiniz mi o dönemleri? Ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bilemiyorsunuz. Çaresizlik içerisindesiniz. Korku ve dehşet birbirine karışmış bir şekilde. Ben çok yaşadım. Hayatımın bazı dönemlerinde. Her zaman değil. Ama hayatımın bazı dönemlerinde buna benzer durumlar yaşadım. Ama nedenini, yani o korkuların, o kaygıların nedenini tam olarak anlamamış olsam da kaynağının ne olduğunu, kim olduğunu biliyordum. Bu çok önemli. Yani kaygı ve korkuların, o dehşetin kaynağının kim olduğunu biliyordum. Neden? Nedenini bilmiyordum, nereden kaynaklandığını bilmiyordum ama kimin bunu yaptığını biliyordum. Ben o dönemde, o dönemlerde her zaman şeytanın bir saldırısı altında oluyorsun. Şeytanın bir baskısı altında oluyorsun sevgili kardeşler. Biliyor musunuz? Bakın ben size bunu söyledim. Burada yeri geldiğinde. Beni biliyor musunuz? O dönemde, o sıkıntılı süreç içerisinde. Hatuna da bunu defalarca söyledim. O sıkıntılı süreç içerisinde, o kargaşalık dönem içerisinde beni ne teselli etti biliyor musunuz? Yakup 4:7. Orada bana şu anımsatılıyor. Şartlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, durumlar ne olursa olsun, Tanrı'ya bağımlılığını devam ettir. Yani Tanrı'ya sadık kal, Tanrı'ya sırtını ver, Tanrı'ya güven, Tanrı'yla kucaklaş. Ama diyor ki öbür taraftan da şeytana diren o da sizden kaçacaktır. Bakın. Şeytan nasıl kaçıyor biliyor musunuz? Şimdi bu ayete göre şeytan nasıl kaçıyor bana söyler misiniz? Sevgili kardeşler. Nasıl kaçıyor? Evet. Doğru. Genel anlamda doğru emler. Ama bu ayete göre, bu ayete bakın, 7. ayete bakın. Bu ayete göre şeytan neden kaçıyor? Kaçmak zorunda kalıyor. Çaresiz kalıyor. Bravo. Bakın burada bu çok önemli. Şeytanın kaçışı neye bağlı? Bakın Tanrı'ya bağımlı olun. Eğer ben Tanrı'ya itaat ettiğimde arkamı sırtımı Tanrı'ya yasladığım zaman ona olan güvenimi şeytana gösterdiğim zaman hey şeytan içinde bulunduğum durumlar ne olursa olsun ben Rabbimin yanındayım, ben Rabbime yaslanıyorum, ben ona güveniyorum dediğimi gördüğü anda ne yapıyor biliyor musunuz şeytan? Yapacak bir şey bulamıyor. Kaçmak zorunda kalıyor. Senin itaatın sonucu, bağımlılığın sonucu. Onun için ben diyorum ki hangi oranda sırtını Rabbe yaslarsan hayatında o oranda bereket görürsün. O oranda şeytana karşı savunmasız değil, mücadele edebilen bir yapı içerisinde bir konumda oluyorsun sevgili kardeşler. İblisi def etme, iblisi uzaklaştırma yetkisi hacının elinde. İblisi dışarıya itme, onu kovma yetkisi Recep'in, Eylem'in, Özlem'in, Dileğin, Sami'nin, Hatun'un, Ayşe'nin, Yasemin'in, Hava'nın, Enver'in elinde. Biliyor musunuz? Sizin elinizde bu yetki. Otomatikman şeytan gelip gitmiyor değerli kardeşler. Biz fırsat veriyoruz şeytanın işlemesine. Yaşam tarzımızla. Ama biz yine davranışımızla şeytanı kovmayı başarıyoruz. Arkamızı Rabbe yaslayaraktan. Gerçekten değerli kardeşler Rabbimizin özellikle gelip onların ortalarında durmuş olması bence kayda değer nitelikte. Düşünün, ölüm üzerinde yengi kazanmış bir prens, barış prensi, öyle diyelim. Rabbimiz, Efendimiz ne yapıyor? Geliyor, o öğrencilerin ortasında dikiliyor ve onlara esenlikte bulunuyor. Onlar ne yapıyorlar? Onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sen bugün orayı okumuşsundur hacı. Luka 24. Bakın Luka 24'e, bakın onlar ne yapıyorlar. 37 ve 38. Luka 24, ayet 37 ve 38. Bakın Luka 24'e, 37 ve 38. ayetler onların ne yaptığını bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Tabi inanmıyorlar bir tanesi ama orada bir enteresan bir şey var. Ne diyor Özlem?
Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya
kapıldılar. Ürktüler, dediler bu ne? Anlatabiliyor muyum? Korktular ve hayalet zannettiler. Hayalet. Hayalet zannettiler. Ondan sonra ne diyor?
İsa onlara neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde?
Ya, bakın. Yine ağır bir ifadeyle, hafif bir ifadeyle yine onları teselli eden sözler değil mi bunlar? Onlar bu esenlik karşısında esenlik bulmaları, heyecanla, sevinçten hoplamaları, zıplamaları gerekirken korkuya kapılıyorlar. Aslında değerli kardeşler, öğrenciler şunu çok iyi bilmeleri gerekiyordu. Onları bu korku içerisinde teselli edebilecek tek kişi İsa Mesih'in kendisiydi. Bugün bizim hayatımızda da bizi teselli edecek tek kişidir. Recep yapabilir bir yere kadar. Ama Rab sözü aracılığıyla bizi teselli ediyor. Ruhu aracılığıyla bizi teselli ediyor. Bunu öğrenciler bilmeleri gerekiyordu. Neden onu bilmeleri gerekiyordu biliyor musunuz? Neden öğrenciler şu gerçeği bilmek zorundaydılar? Bizim tesellimiz, tesellimizin kaynağı Rab İsa Mesih'tir. Efendimiz'dir. Neden? Bunu bilmeleri gerekiyordu. Hatırlayın, İsa çarmıha daha gitmeden önce onlara çok güzel bir vasiyette bulundu. Vasiyeti biliyor musunuz ne olduğunu? Vasiyet nedir bilen var mı? Ölen bir kişi, biz diyoruz ki ölüm öncesi dilek. Türkçesi bu. Ölüm öncesi dilek. Yani ölmeden önce kişi şu malımı şuna bırakıyorum, bu malımı buna bırakıyorum. Tamam mı? Vasiyet etmek, vasiyette bulunmak. Yani bir şekilde ölüm öncesi dilekte bulunmak. Aslında Rab İsa Mesih ölüme doğru ilerlerken onlara vasiyet ediyordu. Onlara çok güzel bir vasiyet, bir mal bırakmadı, mal mülk bırakmadı. Onlara ama çok güzel bir vasiyette bulundu. Onlara çok değerli bir şey bıraktı. Ölmeden önce, ölüme giderken. Yuhanna 14. bölüm. Hatırlayan var mı? Bakın 27. ayete. 14. Yuhanna 14 çok önemli bir ayet. 14:27. Yuhanna 14 ayet 27. Ne diyor?
Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.
Bak bunu kim söylüyor? Rab söylüyor. Ne zaman söylüyor? Daha ölüme gitmeden. Onlara bir vasiyette bulunuyor. Bir dilekte bulunuyor. Ve onlara çok önemli. Yani paranın, hiçbir varlığın satın alamayacağı bir miras bırakıyor onlara. Nedir bu? Bu ayete göre. Ha? Esenlik değil mi? O zaman buna da hala ne korkuyorlardı değerli kardeşler? Söyler misiniz bana? Bakın ben size şunu açık bir sözle ifade etmek istiyorum. İlaç satın alabiliyoruz değil mi? Eczaneye gidip ilaç satın alabiliyoruz. Ama sağlık satın alabiliyor muyuz? Sağlığı satın alamayız. Bana 3 kilo sağlık ver diyemezsin değil mi? Yemek satın alabiliriz. Gideriz kereviz alırız, enginar alırız, bamya alırız, taze fasulye alırız. Ben çok severim. Ama iştah satın alabilir miyiz? Hangimiz gidiyor bir manava bana 2 kilo iştah ver diyor? Mümkün değil. Onun için iştahınızın kıymetini bilin. Ha. Satın alamazsınız onu. Çok değerli. İştah da değerli. İştahımız olsun. Aynı şekilde değerli kardeşler, iştahı satın alamadığımız gibi, sağlığımızı satın alamadığımız gibi esenliği de satın alamayız. Rab o esenliği bize verdi. bedelini kendisi ödedi. Çarmıhta. Bizim ödememize gerek yok. Ama biz esenlik içerisinde olalım diye o kendi hayatını feda etti. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Onun için ne dedi ayette? Yüreğiniz korkmasın. Yüreğiniz sıkılmasın. Korkmayın. Teselli bulun. Esenliğim sizindir. Benim esenliğim sizin. Rab kendi esenliğini bize veriyor. Sıradan, yani dünyanın bize sunduğu bir esenlik değil. Malın, mülkün getirdiği esenlik değil. Hani bazen insan cebinde para olduğu zaman rahat hisseder ya kendini. Öyle bir esenlik değil sevgili kardeşler. Rabbin verdiği esenlik paha biçilmez bir esenlik. O esenliğin kıymetini bilelim hepimiz. O esenliğe sımsıkı sarılalım. Bence hepimiz için yetiyor bu esenlik. Hepimiz için. Şimdi bakıyor ki Rab, zavallım ne yapsın? Bu esenlik sözü yeterli olmadı. Onlara esenlikte bulundu. Onlara anımsattı. Ama gördü ki bu yetersiz. Yetersiz kaldığını görünce ne yapıyor? Bir hayalet olmadığını, gerçek olduğunu kanıtlamaya koyuluyor. Delinen ellerini, delinen böğrünü göstererekten. Bu sefer kanıtta bulunmaya çalışıyor. Yani bak, o esenliği dileyen kişi karşınızda. İşte bunun kanıtı, bakın eller burada. Delinmiş vaziyette. Böğrüm burada, delik vaziyette. Sevgili kardeşler. Ben eminim ki öğrenciler, onun izleyicileri o noktadan itibaren o korku, o kaygı, o endişe sevince dönüştü. Onu gördükten sonra o gerçekler karşısında ben eminim ki onların korkuları, onların kaygıları, onların endişeleri bir anda sevince dönüştü. Umutları tazelendi. Demek ki diyebilir miyiz? Rabbimizin huzurunda olmak durumları değiştiriyor. Rabbimizin huzurunda olmak durumları değiştiriyor. Rab onların huzurundaydı, doğru mu? Aralarında, ortalarında. Ve ne yaptı? Atmosferi bir anda değiştirdi. Demek ki Rabbin huzurunda olmak durumları bir anda değiştiriyor değerli kardeşler. Tam anlayacağımız bir şekilde. Ben size şu soruyu sormak istiyorum. Onun huzurunda olduğunuzu, onun sizlerle birlikte olduğunun ayırdığında mısınız? Farkında mısınız ki evet, Rab sizinle beraber. Şu an duyumsuyor musunuz? Şu anda Rab bizimle beraber. Ben hissediyorum, şunu diyebilir misiniz? Çok açık ve net bir şekilde. Ben Recep olaraktan ya da ben Hacı olaraktan ya da ben Sami olaraktan hissediyorum, duyumsuyorum, Rab şu an benimle beraber. Kısa bir şöyle düşünün bakayım. Gözlerinizi kapatın. Onu duyumsayabiliyor musunuz? Rab şu an ruhu aracılığıyla benimle beraber. Ben diyorum ki evet. Ben Rabbimin huzurunda olduğumu hissediyorum. Bu kürsüde dikildiğim için değil. Çünkü biliyor musunuz? Aslında biz hani içeri girerken ışığa basıyoruz düğmeye, lambalar yanıyor. 2 saat, 3 saat sonra söndürüp gidiyoruz değil mi? Rabbin huzurunda olmak böyle bir şey değil. Aslında bizim hayatımızın tamamı Rabbin huzurunda. Devamlı biz Rabbin huzurundayız aslında. Sadece onun hayatımızda kutsal ruhu aracılığıyla işlemesine izin vermek zorundayız. O esenliği doya doya yaşayabilmek için. Neden? Bakın İbraniler 13. bölüm 5. ayet. İbraniler 13 ayet 5. Bu söz onun bizi hiçbir zaman terk etmediğini kanıtlayan bir ayet. Ne diyor? Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Kim söylüyor bunu? Rabbin kendisi değil mi? Rabbin kendisi söylüyor değerli kardeşler. Seni asla terk etmeyecek. Demek ki şu an Rab bizimle beraber. Biz terk edilmiş değiliz. Daha önce vurguladığım gibi terk eden, yani terk edilmiş gibi hissediyorsak eğer terk eden bizdiriz. Bizler terk ettiğimiz için Rab'den uzaklaşmış oluyoruz. Ben bunu açık bir dille söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Hangi oranda Rabbin sizinle birlikte olduğunu duyumsuyorsanız, hangi oranda onun kutsal ruhu aracılığıyla sizinle birlikte olduğunu hissediyorsanız, bence o oranda esenliğiniz ve buna bağlı olarak o oranda da sevinciniz dop dolu bir şekilde sizi doldurmaya devam edecektir. Bakın tekrar söylüyorum. Hangi oranda Rabbi hissediyorsanız hayatınızda, hangi oranda Rabbi duyumsuyorsanız yaşamınızda, yaptığınız işlerde, söylemlerinizde, davranışlarınızda, hangi oranda onu duyumsuyorsanız o oranda senin hayatında esenlik varlığını sürdürecek ve ona bağlı olarak da sevinciniz dop dolu bir şekilde etkisini, gücünü sizin hayatınızda göstermeye devam edecek sevgili kardeşler. Demek ki sevinç, esenlik neye bağlı? Benim sevincim, esenliğim neye bağlı? Hemen söyleyeyim. Neye bağlı? Rabbimi hangi oranda duyumsadığıma bağlı. Kusura bakmayın. Yüreğimdeki esenlik, yüreğimdeki sevinç, coşku, ben Rabbi hangi oranda duyumsuyorum? Ben eğer bu kadar duyumsuyorsam bu kadar esenlik var. Ama bu kadar duyumsuyorsam bu kadar esenlik var. Bu kadar duyumsuyorsam bu kadar esenlik var. Evet. Ben hayatımda banka kartı hiçbir zaman taşımadım. Bizim de bir banka kartı var. Herkesin olduğu gibi. Banka kartı benim hanım çantasında taşır her zaman. Bakın size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Komikti. Aslında insan tabii bankada ne kadar parası olduğunu biliyor. Bazen eksi 200'e düşüyoruz, bazen eksi 400'e düşüyoruz. Hepimizin bankasında bir takım sorunları var. Ama bakın, bunu içten söylüyorum. Ne zaman eşim benimle birlikteyse, ben biliyorum ki kart onunla beraber ya, alışveriş yaparken o kadar rahatım, o kadar huzurluyum, o kadar esenlik içerisindeyim ki anlatamam. Bakın, bankada ne kadar para var biliyorum, hiç bilmiyorum, emin olun. Ama o kartın eşimin çantasında olduğunu biliyorum ya, o kart bana esenlik veriyor. Daha rahat davranmamı sağlıyor. Değerli kardeşler, Rabbin bizimle birlikte olması bize aynı esenliği versin. Rab benimle beraber. O esenlik var mı yüreğinizde? O rahatlığı var mı? O kartın olduğu gibi, o kartın verdiği esenlik. Rab veriyor mu o esenliği bize? Oh be! Her şeye rağmen şükürler olsun Rab benimle beraber. Şükürler olsun banka kartı çantası eşimin çantasının içinde. Hamdolsun ki Rab benim yanımda. Hatır ne kadar güzel değil mi? Bunu duyumsadığın zaman çok daha farklı hissediyorsun değil mi kendini? Hissetmediğin zaman daha kötü. Doğru mu? Değil mi? Ya tabii ama bakın o tereddüt durumlarında, şüphe durumlarında bile birazcık kendini böyle toparlayıp yüzünü Rabbe çevirdiğin zaman, hani deyimi yerindeyse, lan aslında banka kartı cebimde ya, banka kartı burada, niye kaygı çekiyorum? Kutsal ruh burada. Eğer kutsal ruh buradaysa niye kaygı çekeyim? Değerli kardeşler, biz şunu çok iyi bilelim. Rabbin bizlerle olması çok güzel bir şey. Ama unutmayın, bizlerle olması benim sizlerle birlikte olmamdan farklı bir şey. Bunu açıkça söylüyorum. O kendine ait olan esenliğini bize verdi. Bu esenlik bizde. Lütfen sadece bunun değerini bilelim, bu bilinçle kalalım ve bu bilinçle adımlarımızı atarak bu çarpık düzen içerisinde engelleri yine onun verdiği esenlik aracılığıyla aşalım. Aşabilecek yeterlikteyiz, aşabilecek güçteyiz sevgili kardeşler. Ama çoğu kez ne yapıyoruz? Tıpkı öğrenciler gibi davranıyoruz. İki ayağımız bir pabuç içerisine giriyor. Korkular, kaygılar, sorunlar düşüncelerimizi darmadağın ediyor. Ve ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Hangi oranda, belki bu sözlerle noktalayalım, hangi oranda ona bağımlı, onun gücüne dayalı bir biçimde hareket edersek, işte o oranda onun huzurunda olduğumuzun bilinciyle hayatımıza devam edebiliriz. Hangi oranda ona bağımlı, onun gücüne dayalı bir biçimde hareket edersek, işte o oranda da onun huzurunda olduğumuzun bilincinde hayatımıza devam edebiliriz. Bu da güvenlikte olduğumuz düşüncesini bize arttırarak verecektir sevgili kardeşler. Belki yüreklerimizi eğelim. Bu konu, ben bir hafta boyunca uğraştım bu konuyla. Çünkü Haberciler İşleri 1. bölümdeki olay bundan sonraki olaydır. Onun için yer değiştirdim biraz. Bunu öne aldım. Bu konu bayağı geniş. Ben aşağı yukarı 14-15 sayfa hazırladım. Ama şu anda 6. sayfadayım. Çok büyük zenginlik var. Oradaki her bir söz Rabbimizin ruhunu üflemesi, bize verdiği sorumluluk, Rabbin ortada durması, bunların hepsinin birer anlamı var. Bunları adım adım beraber birlikte yiyeceğiz. Ama ben diyorum ki bugün şu an yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde. Bugün bu güzel günde, bu güneşli günde Rabbin esenliğini duyumsamaya çalışalım. 30 saniye. Ve sadece diyorum, eğer içinizden gelirse şart değil, sadece ve sadece duyumsadıysan eğer, sadece şunu söyleyebilirsin. Yön vermiş gibi olmayayım, yanlış anlamayın. Rab, o verdiğin gerçek esenlik için teşekkür ediyorum. O kadar. Ama içinizden dua edin, ama dışınızdan. Sami de 30 saniye sonra duayla her zamanki gibi kapatacak. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Kendi esenliğimi veriyorum. Korkmayın, sıkılmayın.